Ayrım 3. Bir Fahişenin Anıları Francesca Patrisso Sayfa 42 7. Anılarımda o geceki ziyafet, Diamandos'un gözlerindeki meşalelerin uçup giden yansımalarından başka bir şey değildi. Çok az yemek yedim. Umutsuzluktan değil, sadece dalgınlıktan. Bakışlarım onun bakışlarını arıyordu ama onu devamlı masaya gelip giden tabaklara, kadehlere ya da boş şeylerden konuşan başkalarına bakarken buluyordu. Doğal olarak babamın sağ tarafında oturuyordu. Theodorus zaman zaman gözlerini benden ona çeviriyordu. Yavaş yavaş ve tartarak ama o akşam babam umurumda değildi. O damarlarımdaki sıcak ve hızlı kan, dalgalarında patlayan ve bunu buradan alıp götüren bir mucizeydi. Kulaklarımda duyduğum bir gümbürtü, boğazımda sürekli olarak dolmuş bir kahkaha. Onun gözlerini bulduğumda sesim sönüp gidiyordu. Ateş ocağında yanan diğer gözler unutulmuş, bir anda silinip gitmişti ama utanmıyordum. Ne geçmişim ne de geleceğim vardı. Ne dişlerimle ve tırnaklarımla sürünerek çıkaracağım bir kara delik, ne de sessiz günlerim içine yuvarlayacağı ışıksız bir cehennem vardı. Sadece karşımdaki o adam vardı ve benim başka hiçbir şeye ihtiyacım yoktu. Masadaki herkes kralın davetine cevap veren ilk aday şerefini içiyordu. Sadece Diamandis şaraba dokunmadı. Parmakları masanın üstündeki kadehin kısa ve kalın kulpuyla oynuyordu. Kadehin kıvrımlarını çok sevdiği bir et yemeği gibi okşuyordu. Bazen de daha önceden aşina olduğu bir şeyleri bulmak için çalışıyor gibiydi. Sonra o parmakları kadehin oymalı kenarlarında duralamış görüyordum ama fenike camından yapılmış o soğuk kadehi kavrayıp dudaklarına götürmeye bir türlü karar veremiyordu. Parmakları meşale ışıklarının ya da ağır bir tehditkar gölgelerinin düştüğü yüzünden ziyade parmaklarına bakmayı yeğliyordum. Bana çok güzel görünüyorlardı. Zamanın silmemesi için dualar ettiğim vahşi bir güzellik. Ziyafet bittiğinde ne kaç zamandır sürdüğünün ne de nasıl bittiğinin farkındaydım. Sadece babamın kadehini tanrılar için kaldırıp sanki bir görevi yerine getirir gibi onlara şükranlarını sunduğunu hatırlıyorum. Ama bunlar beni ilgilendirmiyordu. Sadece Diamandos'un koyu tenli koluna bakıyordum. İçindeki şarabın son damlalarının yere dökülmesi için kadehi ters çevirmesini istiyordum. Sonra beni salondan dışarı çıkardılar. Belli belirsiz şakıyan, tatlı sesle şaşkınlığımın tül perdesini parçalamak istercesine bana seslenen Leda oldu. Defne kokusunun etkileri altında kaybolmuş birinin gülümsemesi gibi gülümsedim ona. Annemin kaşlarının çattığını gördüm. Artık parşömen kağıdı gibi buruşmuş mükemmel bir alnı ve dikkatçe çizilmiş kaşları vardı. Bakımlı elle bir açıklama ister gibi kaba bir şekilde kolumu sıktı ama ben onun omuzları üzerinden hala Diamandis'e bakıyordum. O da kapının yanında ayakta durmuş bana bakıyordu. Ya da geri dönüp de adamın üzerimize mıhlanmış bakışlarını görünce yüzündeki o acımasız ifade kayboldu. Bir anne edasıyla kolumu sıkan parmaklarını gevşetti. Elini önce bileğime dek indirdi, sonra sımsıkı bir şekilde tuttu. Sonunda yüzünde kime dair olduğu belli olmayan, aslında Diomedes için olan bir gülümsemeyle beni dışarı çıkardı. Odama geldik, en sadık hizmetçisi kapımın önünde gözcülük yapıyordu. Leda beni bileğimden tutup yatağa oturttu, odanın içinden ileri geri yürüyor, heyecanla bir şeyler düşünüyor ve yerinde duramıyordu. Yüksek sesle, ''İlk kişi, senin için deli olan ilk kişi!'' deyip duruyordu. Senin için deli olan, annemin omuzlarının arkasında bir ayna vardı. İçimden gelen bir gülümsemeyle aynada kendi kendime gülümsedim. Diamandis benim için deli olan biri. İlk kez saçlarımın yeterince uzun olmamasına pişmanlık duydum. Sertçe kesilmiş saç uçlarım yüzüme garip ve çarpık bir görünüm veriyordu. Hayır, ben değildim. Theos'un kaçırdığı genç kız Defne'nin o ağır kokusunu soluyan kişi ben değildim. Kimdim öyleyse? Birden keşfettim. O bronz aynada tertemiz bir hamur. Yeniden şekillenebilir bir ihtimal yansıyordu. Annem bana bakıyordu. Gözleri taş gibi ağırdı. Hareket etmeden dikkatli bir şekilde bakışları aynayla benim aramda gidip geliyordu. Sanki düşüncelerimi okumak ister gibiydi. İzin ver de seni hazırlayayım. Çok güzel olacaksın. Hazırlamak? Evet, Diomedes sana gelecek, emin olabilirsin. Hiçbir şey söylemedim. İçmediğim şarabın, yemediğim yemeğin tadını çıkarır gibi söylediklerinin tadını çıkardım. Saçların biçimsiz kesimini saklamak için onları taramasına izin verdim. O da kendi odasına yepyeni bir tunik getirtti. Elbiseler hala üstümden düşüyordu. Giydiğim yeni tuniği altın iğnelerle üzerime göre daralttı. Yanaklarımı şarap kırmızısına, gözlerimi de maviye ve siyaha boyadı. İşte tam bir kraliçe. İstediği gibi bir kadın yarattığını bilerek dudaklarını ısırarak bana baktı. O dakikalarda sürgünün hiçbir önemi yoktu. O aynada küçük bir Leda görüyordum. Büyük bir elemle kendi kendime Diomedes'in bundan hoşlanıp hoşlanmayacağını sordum. Bana odadan ayrılmak için izin alan annemin pırıl pırıl gülüşü cevap verdi. Elbette hoşlanacak. Leda'yı kim sevmez ki? Hangi erkek ona hayır diyebildi? Tabii ki Diomedes değil, bir kral değil. Odadan çıkmadan önce neden bahsettiğimizi anlamış gibi yanağıma bir öpücük kondurdu ama tenime değen yumuşak dudakları karanlık gibi kokuyordu. O tanıdık şıngırtılarıyla kapının eşiğine kaybolurken ben de aynada yeniden onun minyatürünü aradım. Ben değildim, oydu. Aşırı çıkıntılı elmacık kemikleri ve Leda olmak için çok biçimsiz bir ağız. İçimden hemen elimin tersine makyajı silmek geldi ama üzerimdeki koyu sarı renkteki kraliçe kıyafetini düşünce vazgeçtim. Yatağa uzanarak beklemeye başladım. Diomedes'in herhangi bir kurala uymayacağından nasıl bu kadar emindim bilmiyorum. Öte yandan annem Diomedes'in bu gece yanıma geleceğine beni inandırmıştı ve bu gönüllü teslimiyet beni iğrendiriyordu, bekledim. Lambadaki yağ yavaş yavaş tükendi, alevi gözlerimin önünde titredi ve söndü. Uyku sevimli parmaklarını kirpiklerimde gezdirerek göz kapaklarıma tırmandı. İtiraz edercesine başımı salladım ama en sonunda boyun eğdim. Garip hileleriyle beni kolların arasına aldı. Rüyamda kendimi her zamanki gibi ateşin dumanlar içinde kaybolan aşkımın peşinden giderken gördüm. Ancak bu kez yanıma geldi. Bastırmaya çalıştığı bir şiddetle yüzümü ellerinin arasına aldı. Gözlerime baktı. Yeşil bir çakmak taşının sert kıvılcımlarına bir suçlama hakimdi. Çığlık atmadan uyandım. Ama bu kez boynuma demirden bir zincir dolanmış gibiydi. Aşkım ona konuşmadan yemin etmiştim ve bu kadar kısa bir zaman içinde onu unutmuştum. Yataktan kalktım, ayaklarım uyuşmuştu. Ne bir deveran, ne de bir güç vardı bacaklarımda. Altın bir toka açıldı ve şıngırdayarak yere düştü. Kararsız adımlarla aynaya doğru yürüdüm ve gördüğüm şeyden nefret ettim. Bir fahişe, uyurken gözlerimin etrafındaki makyaj bozulmuştu. Yüzüm oyun için boyanmış bir maske gibiydi. Kan kırmızı, mutsuz bir ağız. Yaşlanmış, buruşmuş, askerlerinden biriyle sabahlamış annemin yüzü gibi. Hayır, öfkeyle elbiseyi çekiştirdim. İğnelere takılan kumaş, ben şiddetle çekince yırtıldı. Tüm iğneler yere saçılırken taşın üzerinde iniltiye benzer sesler çıkardı. Ellerim baştan çıkarıcı Leda'nın sanatını ve sabırla yaptığı işi darmadağın etti. Diomedes gelmemişti. Pencerelerimden dünyayı pembeye boyayan şafak görülüyordu. Tekrar mavi tuniğimi giydim. Pencerelerin birinden süzülerek indim. Salgın günlerinden sonra bunu hiç yapmamıştım. Çıplak ayaklarla sert ve kaygan toprakta aşağı doğru koştum. Güneşin altında kurumuş otlar bileklerime batıyordu. Garip bir şekilde bir deli gibi gülmek ve mutluyum diye bağırmak istiyordum. Şimdi sorun bana mutlu olup olmadığımı. En azından bir kez olsun peşinden koşup koşmadığımı. Clytemnestra'nın beyaz tuniklerini giymeyi terk etmesine önce yaptığı gibi. Yanındaki hayaletim hala sessiz ama artık kızgınlığı geçmiş. Bir gece önceki hayali bir sarhoşluk gibi unutulmuştu. Evretos daha görünmeden o tiz ve keskin gürültüsü de kendini belli ediyordu. Ağaçların sık perdeleri arkasından gelen çınlamaları bir gümüşün değil de bir demirin sesini andırıyordu. Sparta'nın nehri vahşi bir nehirden başka bir şey olamazdı ki. Nehrin çakıllı kıyısına geldiğimde üzerimdekileri bile çıkarmadan kendimi onun buz gibi sularına attım. Suyun içine girmeden önce son bir hamleyle suyun kıyısına iyice uzanmış ağaç dallarından sıyrıldım ve kendimi suyun içine bıraktım. Her şeyimde ne bir pişmanlık ne de bir kararsızlık yaşadım. Ellerim, başım, boynum, bedenim, bacaklarım, ayaklarım hepsi o güçlü kucaklaşmanın içindeydi. Tıpkı kor gibi kızarmış metalin daha dayanıklı olması için suya daldırması gibi. Su üstümde, altımda, etrafımda kaba bir okşama halindeydi. Gözlerimi açtım. Çevremdeki küçük çamur ve kum anaforları, bir de dalgalı ve yumuşak suyun içine yetişen otlar, tıpkı boğulup suyun dibine batmış birinin su yüzeyine uzanan saçları gibiydi. Gümüş rengi bir balık saklandığı yosunlardan dışarı çıktı. Sırtında boylu boyunca kırmızı bir çizgi vardı. Dokunmak için elimi uzattım ama gözden kayboldu. Yeniden suyun üstüne çıktım. Geriye attığım saçlarım bir kırbaç darbesi gibi vücuduma çarptı. Ağzımı açarak güçlükle nefes aldım. Sabahın erken saatlerinin tertemiz ve bıçak gibi saplanan havasında elveda rüyalar, elveda hayaletlerim. Arkamdan bana yaklaşan onu fark etmemiştim. Kararlı bir şekilde beni yakaladı. Vücudu bana dönük halde kollarıyla omuzlarımı sararak beni suyun içine çekti. Diomedus beni suyun dibine doğru çekerken bütün dünya ağzından çıkan baloncuklarla doldu. Benden çok daha kuvvetliydi. Can havliyle çabaladım ama hiçbir zaman iyi bir sporcu olamamıştım. Sonra kendimi bıraktım. Ama yine de tırnaklarımı koluma geçirip beni tekrar suyun üstüne çıkarmasını bekledim. Beni bırakır bırakırmaz ciğerlerime tekrar havanın girdiğini hissettim. Dönüp ona baktım. Öfke damarlarımda bir sel gibi akıyordu. O ise gülüyordu. Yüzüne şiddetli bir tokat attım. Elleri ve ayaklarıyla suyun içinde hareket ederek gülmeye devam etti. Beni kıyıya doğru sürükledi. Ona hakaretler kusmak isterdim. Hayaletim tekrar canlansın isterdim. Konuşmama izin vermedi. Üzerime diktiği gözleri ve kibar elleriyle yüzümü kuruladı. Silmeyi unuttum makyajın yüzümde kalan izlerini temizledi. Parmaklarıyla saçlarımı geriye doğru itti. İşte oldu. Onu iterek ayağa kalktım ve suyun kenarındaki düz bir kayaya oturdum. Sırılsıklam haldeki tunimin vücuduma yapıştığını farkında olarak parmaklarını ıslak buklelerimi taradım. Diomedus suyun sığ kısmında yavaş kulaçlar atarak bana doğru yüzdü. Gözleri ateş söndükten sonra bile hala alev alev yanan bir kor gibiydi. Suyun içindeki ayaklarımı sallıyordum. Dün akşam yaptığı gibi onları ellerinin arasına aldı. Gözleri gözlerime kilitlenmiş gibiydi ama artık gülmüyordu. Dudakları reddedilme endişesinden uzak ama biraz da şüphe yüklüydü. Ağaçlara doğru baktım. Gölgelerin arasından süzülen o yemyeşil ışıkta ruhlara inanmak mümkündü. Şu ak kavak altında bana bakan ateşte yakılmış aşkım değil miydi? Yerimden kalkmak ve ona doğru yürümek isterdim ama yaşlılar ölülerle canlılar yan yana yürümez derler. Diomedus bileğimi sıkarak beni ona bakmaya zorladı. Suyun içinde ayağa kalkarak ayaklarımdan dizlerime kadar öpmeye başladı ve sonra kararlı bir şekilde durdu. Soğuk suyla ilgisi olmayan bir ürperti boynumdan ayaklarıma kadar indi. Bütün derimi, sinirlerimi, hatta etlerimi bile kemiklerime kadar geren bir titreme. Tekrar ağaçlara doğru baktım. Diomedus'un elleri belimi sarar sarmaz yeşil ışık benim görüş alanından kaybolup gitti. Hiçbir tereddütte izin vermeden kendimi ona doğru suyun içine attım. Vücudumun altında taşlar kayıyor, bedenim dipteki çamura sürtünüyordu ama karşı koymadım. Ellerim onun boynuna dolanmış, gözlerim açık olarak suyun altında gözden kaybolduk. Onu da benimle beraber çamurda sürünmesini izledim. Onun da gözleri açıktı ve birbirimize çok yakındı. Derken dudakları dudaklarımı buldu. Suyun içinde kirpikleri benim kirpiklerime değiyordu. Bacakları bacaklarıma dolanmıştı. İlk öpüşmem. Nefessiz kalınca suyun içinden çıktık. Tamamen ayağa kalkmadan, ayaklarımın ve ellerimin yardımıyla kayarak, parmaklarımın arasında küçük çakıl taşlarını hissedene kadar kendimi kıyıya doğru çektim. Diomedus gözlerini ayırmadan beni izliyordu. O da benim gibi yaparak kıyıya geldi. Artık işe yaramayan tunimin düğümünü açıp kalçaların üzerine çekti. Kendini ve ben, onun vücudun tüm ağırlığı altında ezildiğimi hissettim. Başımın üzerinde ise yeşil ve altın rengi o camdan ışık. Ben kendimi onun kollarında kaybederken, hayaletlerim de çekilip gittiklerini duydum. 8. O gün çok çabuk tükendi. Kimse ormana gelmedi. Hiç kimse bizi aramadı. Islak vücutlarımız güneşin altında kurudu. Nehir taşların üzerindeki kan izlerini yıkadı. Sparta krallığı Argos kralını unuttu. Annem beni araması için kimseyi göndermedi. Krallığımızın gevşemiş gözetimi içinde hürdüm, bir çocuk gibi. Diomedus peşimden koşuyor, birlikte otların arasında düşüyorduk. Öpücüklerinin ve kollarının arasında tamamen kendim gibiydim. Gülüyordum o gün. Kahkahamın duvara çarpan taşlara benzer sesini unutmayı başarmıştım. Diomedus beni sevdiğini söyledi. Hala gülüyordum. O zaman beni belimden yakaladı ve yukarı doğru kaldırdı. Sonra beraberce otların üzerine düştük. Sanki bir parça kumaş kaldırmış gibi hiç zorlanmadan nefes alıyordu. Başını bana doğru çevirdi. Gözleri ışıl ışıldı. Evlen benimle Helen. Bir kez daha güldüm ama güneşin yaldız ışıltılar yaktı, simsiyah göz bebeklerinde olabileceğine ihtimal olmayan bir kaygı vardı. Benim yakılan aşkım, o artık orada değildi. O bağışlayıcı güneşin altında cevap vermedim ama yeniden güldüm. Diomedus anladı. Bir kez daha o çayırda mavi tunemi yukarı doğru sıyırdı ve ben ona engel olmadım. Nefesim çayırlardaki çiçeklerin üzerinde gezen arıların nefeslerine karıştı. Güneş artık yavaşça mavi ve siyah dağların arkasındaki ağılına doğru çekiliyordu. Otların arasında uzanmış gün batımını seyrediyorduk. Çevremizi koyunlar çevirmişti. Kim olduğumuzu bilmeyen çobanlar bize esmer ekmek ve tereyağı ikram ettiler. Diomedus'u ellerindeki ekmeğin kabuğunu çiğnemeye çalışan, belleri zeytin ağaçları gibi bükülmüş ihtiyarlarla konuşurken seyretmek çok güzeldi. Bir kuzunun kulaklarına çalılardan yapılmış bir taç takmışlardı. O narin bacakları üzerine sekerek yürümeye çalışırken bir yandan da dişsiz ağzıyla tacın sarkan otlarını yakalamaya çalışıyordu. Polopones'in o uzun gölgesi, koyunların tüylerini mora boyayıp, köpekler de kurt ulumalarını andıran sesler çıkararak sürüyü toplamaya başladıklarında Diomedus dudaklarını boynuma değdirdi ve elimi tuttu. Artık gitmeliydik. Bekle, dedi. Kırmızı alevin son aylak tacı tamamen kaybolmadan önce dağların tepelerini çerçeveledi. Sürü gitmişti. Ovadaki uzak ağıllardan hazırlanan akşam yemeğinin dumanı ince bir çizgi gibi görünüyordu. Her şey bir çöl sessizliğindeydi. Sadece o kararsız ve tek başına görünen duman, yeryüzündeki son canlıların biz olmadığımızı söylüyordu. Diomedus beni yerden kaldırdı. Benden çok uzun boyluydu. Doğrulmama yardım ederken tıpkı fırtınadaki bir söğüt gibi eğiliyordu. Elle saraya doğru yürümeye başladık ve her ne kadar ben gerekli görmesem de babama durumumuzu anlatıp ondan izin almaya karar verdik. Kapıdaki nöbetçiler karma karışık saçlarımıza ve darmadağın kıyafetlerimize rağmen resmi bir şekilde bizi selamladılar. Diomedus'un simsiyah bukleleri arasında zamansız çıkmış beyaz teller gibi kuru otlar kalmıştı. Onları yumuşak bir el hareketiyle alıp atarken gülümsedim. Kralın baş danışmanı bizi karşıladı. Argos kralı sizi bekliyoruz. Diomedus içini çekti. Gün boyunca kraliyet bandını bileğine bağlı taşımıştı. Buruk bir hareketle onu çözdü. Kıvırcık buklelerin arasında bandını bağlamak için parmak uçlarımda yükseldim. O da sanki onu taşlandırıyormuşum gibi başını eğdi. Dudaklarından gülümseme hiç eksik olmamıştı. Ardından belimi sıkıp sonra görüşürüz dedi. Bütün ümitler kırılmadan önce kısa bir an dahi olsa beraber yaşlanacağımızdan emindim. Bundan çok farklı olmayan bir sarayda beraber ölecektik. Hayatımın ipleri onunkilerle beraber örülmüş olmalıydı. O müşfik sesini duyana kadar Leda'nın arkamda olduğunu fark etmedim. O zaman ona doğru döndüm. Yaşlıydı. Gözlerinin kenarlarındaki belli belirsiz çizgiler bir gece içinde oluşmuş gibiydi yorgun bir sesle. Senin adına mutluyum dedi. Ona doğru baktım. Çocukluğumdan beri beni kabul etmeyen o masmavi güzel gözleriyle karşılaştım. Ancak bu gözler yalanların içinden geçemeyeceği kalın bir camdan yapılmış, bu akşamın havasında içine dalabildiğim bir sığınak olmuştu. Hiçbir şey demeden bir adım attım ve ona sarıldım. Önce bir tahta gibi soğuktu ama sonra yavaş yavaş kendini bıraktı. Bedenimde yumuşak tenini, tuninin kıvrımlarını ve onu tutan büyük altın tokaları hissettim. Teni gül gibi kokuyordu. Sonra beni bıraktı. Kısa bir an için yüzümü okşadı ve ardından çekip gitti. Koridorun derinliklerinde kaybolmasına bakmadı. 9. Diomedus babamdan söz aldıktan sonra izin istedi ve ertesi sabah Argos'a gitmek üzere saraydan ayrıldı. Krallık bandı her zaman gibi o güçlü, esmer tenli bileğine sarılı olarak atına bindi. Annemle babam ciddi bir ifadeyle merdivenlerin başında duruyorlardı. Annem hala gülmüyordu. İçim ürperdi bir an. Aklıma Theos'un beni pelerine sararak saraydan ayrılması ve Castor ile Pollux'un aynı yerden onu selamlamaları geldi. Koşarak merdivenlerden indim. Süvarileri tarafından güçlükle zapt edilen atlar tepiniyordu. Diomedus attan inmeden beni belimden kavrayıp yukarı atın sağrısına doğru kaldırdı. Mahiyetindeki atlılar gülmeye başladılar. Diomedus kimseye aldırmadan beni uzun uzun ve tutkulu bir biçimde öptü, saçlarımı okşadı, gözleri gülüyordu. ''Neden korkuyorsun Helen? Çabucak geri döneceğim ve benden bıkmak için uzun bir zamanın olacak.'' Asla yeterince çabuk değil diye cevap verdim ama o kadar alçak sesle söylemiştim ki beni duymadı. Beni yere bıraktı ve elin bir hareketle tüm birlik yola çıktı. Diomedus elini kaldırarak beni selamladı. Atı şaha kalktı ve sonra hiç durmadan avlunun kapısından çıktı. Birlik tepelerin arasında bir toz bulutuna dönüşünceye kadar bekleyip geri döndüm. Sparta kral ve kraliçesi çoktan içeri gitmişlerdi. Saraya tek başıma gitmek zorunda kaldım. Mükemmel bir mutluluk dönemi başlamıştı. Çeyizimin hazırlanması için tüccarlar çağrıldı. Mücevherler içinse Mısırlı ve Giritli kuyumcular. Diomedus'un bunların hiçbiriyle ilgilenmeyeceğini biliyordum. Sandıkları pahalı ve ihtişamlı şeylerle dolduruyorlardı. Babamsa artık Sparta'nın genç bir kralı olduğunu düşünerek daha huzurluydu. Savaşçı bir kral. Ledi artık odasına askerleri almıyordu. Daha şimdiden veda etmeye başlamıştı. Tüccarlar ve seyyahlar tüm Yunanistan'a Theodos'un oğlu Argos kralı, cesur Diomedos'un herkesin zahmete değmez diye düşündüğü Helen ile evlenmek istediğini ve kabul edildiğini yaydılar. Böylece Sparta'nın tozu teker teker gelip benimle evlenmek arzusuyla kendilerini babama takdim edenlerin ayaklarını ağarttı. Gelen misafirlere hiç karşılaşmadım. Hiçbirinin onuruna ziyafet verilmedi. Krallığın soğuk kurallarıyla kabul edildiler. Sadece Pelos için Theodoros'un kalbinde dostluk vardı. Pelos ve onun oğlu Akilos için. Geldiklerini bilmiyordum. Payta'dan buraya kadar o uzun yolu göze alabileceklerini düşünmemiştim. Bir gün bahçede olduğum sırada ağaçların arasında tanımadığım biri belirdi. Benim yaşlarımdaydı Akilleus. Benim gibi genç, hatta benden daha gençti. Onu da aynı benim gibi deli olduğunu düşünenler vardı. Zeytin ağaçlarının arasından rahat bir şekilde yürüyüp yanıma oturdu. Evlenmemizi istiyorlar. Sanki birkaç saniye önce susmuşuz, sanki sıradan bir şeyler konuşuyormuşuz gibi söyledi bunu. Omuzlarımı kaldırdım. Başkasıyla evleneceğim. Gülümsemesi kaybolmadan, biliyorum ama babam kalın kafalının teki, dedi. Başını kaldırıp beni incelemeye koyuluncaya kadar aramızda uzun bir sessizlik hüküm sürdü. Çok güzelsin Helen. Gözlerim ona bakmadan vazgeçmeyi reddediyordu. Akilos'un bal renginde parlak bir teni vardı. Saçları biraz daha koyuydu ve gözleri yeşilden maviye renk değiştiriyordu. Tüm öğleden sonrasını konuşarak geçirdik ve güneşin battığının farkına bile varmadık. Gece herkes uyunca penceremin altına geldi. Perdeleri açıp içeri girmesine izin verdim. Işıkları söndürdüm. Yatağımda seviştik sessizce gürültü yapmadan. Sabaha dek uyumadan kollarımda yattı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yanımdan kalktı. Yatağımın kenarında giyinmesini seyrettim. Gülümsedi. Elveda Helen. Sesinde üzüntü yoktu, bilinen bir sondu. Pencerenin alçak pervazından dışarı atladı ve sadece bir kez geri dönüp baktı. Öğleden sonra gittiler ama ben onları yolculamak için çıkmadım. 10. Yunanistan'ın her yerinden Sparta krallığına gelmişlerdi. Avluya giren son atlıyı duyduğumda umursamadım ama kısa bir süre sonra Leda odama geldi. Gözlerinde felaketin ıstırabını okudum. Biraz telaşla bu seferki kim diye sordum. Bir haberci. Sağ omzum üstüne yan gözle ona bakarak elimdeki mekik ve ipliği yere bıraktım. Maykın'dan diye ekledi anne. Bir kuraldı bu. Daha büyük olan krala ait bir kural. Karşı gelinmesi mümkün olmayan bir kural. Kız kardeşim selam ve sevgilerini göndermişti. Sparta'ya sadece düğün için geleceklerdi. Daha önce değil. Argos kralı Diomedus'un işi bitirmesi için zaman bırakıyorlardı. O sırada gelen bir başka haberci şarap kadehlerini ardı ardına içip bitirirken Agamemnon'un yeni emrini bize bildirdi. Bize gelip nişanı bozması için Diomedus'a 3 gün verilmişti. Diomedus ağzı bembeyaz köpükler içinde kalmış bir atla 1,5 gün içinde geldi. Avlunun giriş kapısından girdi. Koridoru aceleyle geçerek babamın yargı yönettiği salona girdi. Theodoros sesini çıkarmadı. Bir el hareketle ben dahil herkese çıkmalarını emretti. Diomedus bir kez olsun bana dönüp bakmamıştı. Sanki çoktan elveda demiş gibiydi. Kapılar iki kralın üzerine kapandığında kalbim parçalandı. Keskin bir bıçak darbesiyle ve Akilos'un yokluğunu hissettim birden. Onun ve beni buradan uzaklara, çok uzaklara götürebilecek payta yolun. Gitmem gerekiyor Helen. Biliyorum Diomedus. O gece bütün çeyiz sandıklarımı bahçeye sürükledim ve hepsini ateşe verdim. 11. Menelaos iyi bir adamdı. Kraliyet salonunda bana doğru ilerlerken bunu kesinlikle biliyordum. İyi biriydi. Daha o an bana aşık olmuştu. gözleriyle telimi okşuyordu. Menelaus, Menelaus, Agamemnon'un sesini küçümseyen bir merhamet hissediliyordu. İyi biri, evet, dokunaklı anlamda iyi. İri kahverengi gözleri, arkasını bıraktığı köpeğin gözleri gibiydi. Parlak kızıl saçlar, kan seven bir prense yakışır sıradan çizgiler. Michael'ın sahip olamadığı için Sparta'yı almaya gelmişti. Ürkekçe elini uzattı. Tyrandaros'un bakışları üzerine donup kalmıştı ama o eli boş bırakmadım. Merhamet kocama duyduğum ilk his olmuştu. Kendimden ve başka türlü hissedemeyeceğim için ondan nefret ettim. Menelaus, düşük omuzlar, kısa bacaklar, parmaklarım terden sırılsıklam olmuş avucunda onun parmaklarıyla kilitlendi. Clytemnestra ikinci kez hamileydi ve kocasının yanında yılların bir çizik bile atmadığı o kurt gülüşüyle sırıtıyordu. Ama şimdi onu hükmetmek için içimde yeterince ateş vardı. Ben taştan yapılmıştım. Menelaus'u sağ yanağından öpmek için ileriye doğru uzandım. Düğün yemeği yıllar önce kız kardeşim hazırlanan düğün yemeğinin tekrarı gibiydi. Meşalelerle aydınlatılmış bahçe, boş kalmış saray. Ama şimdi son kez giydiğim beyaz elbiseyle ortada oturan bendim. Sadece boynumda bir gerdanlık taşımıyordum. Menelaus'un hediyesi altın ve incilerden oluşmuş uzun bir kolye vardı boynumda. Mükemmel ve dağınık incilerden oluşmuş. Yemeklerin biri gelip biri gelirken ziyafet devam ediyordu ve ben bu arada incileri parmaklarımın arasında sıkıyordum. Meşalelerin ışıkları arasında sessizce hayaletlerim yeniden yürümeye başlıyorlardı. Leda beni ilk gece için hazırlamak istedi. Yan taraftaki odada Clytemnestra ve Agamemnon kalıyordu. Annemin düz ses tonundan onların marazi bir şekilde sabaha dek bizi dinleyeceklerini anladım. Menelaus aptalın biri. Aybaşı kanını bekaret kanınmış gibi göstereceksin. Yalnız dikkat et. Onu bir sonraki geceye saklamalısın. Neden olarak da utandığını ileri sür. Onu sessizce dinledim. Boğazım kupkuru olmuştu. Bir çeşit mide bulantısı. Diomedes'u dört nala saraydan ayrılırken gördüğüm andan beri geçmeyen bir şeydi bu. Dinle Helen. Annemin sesi acıdan sertleşmişti. Gözlerine bakmak için çenemi tutup kaldırdı. Senin için böyle bir şey istemiyordum. Eğer gücüm olsaydı seni bu durumdan kurtarırdım. Ona inanıyordum. Sesim çok uzaklardan geldi. Biliyorum. Bana sarılmaya kalkmadı. Yardım etmesinin mümkün olmadığını biliyordu. Yenilmişti. Kolyemin kilidini açıp masanın üzerine bıraktı ve ''Saçları taramamı ister misin?'' diye sordu. ''Evet.'' Damadı çağıracakların anı olabildiğini uzatabilecek her şeye evet. Bronz aynanın karşısına oturdum. Saçlarımın karışıklıklarını açması için tahta bir tarak, annemin şefkate ihtiyacı olan yaşlanmış elleri, artık asla Helen olmayacak bir yabancının yüzü, ağırlınca altına satılmış. Elveda hayaller. Bana iyice bakın, ezberleyin. Yarın sabah başka bir şey olacak. Hayır Helen. Ağır gelen seks değil bu, taç. Parçalayan bir eksiklik, yatağı paylaşacağın bu adam, sonunda nefret dönüşecek büyük bir merhamet hissi. Unut artık Helen, söz verdin. Artık asla defne kokusu çekmeyeceksin. Ancak bu gerçek. Fazladan bir dakika taşıyamayacağın kadar keskin. Leda tarağı bıraktı, saçlarını bir tokayla topladı. Sonra sessizce dışarı süzüldü. Bronz aynadaki lekeleri incelemeye başladım. Güzelce taranmış saçlar, beyaz düğün elbisesi. Ağlamak istemiyordum. İstediğim sadece haykırmaktı ama o da faydasıydı. Theandros ve Leda ertesi sabah gitmiş olacaklardı. Bakmadan alelacele bacaklarımın arasındaki emici bezi çıkarttım. Menelaus kapıyı açmadan bir saniye önce menteşelerin ürkek gıcırdaması ve döşemede sessiz ayak sesleri, yağ lambasını üfleyip söndürdüm. Ertesi sabah gün ışığı göz kamaştırıcıydı. Göz kapaklarımı zorlukla açtım, döndüm ve büyük bir rahatlama ile yatağın boş olduğunu fark ettim. Menelaus görevini yapmıştı. Beni sarmak için kollarını uzattığında hareketsiz kalmıştım. Sanki kanın akıp gitmesini, hayatın ihanet etmesini engelleyebilirmişim gibi. Ben taştan yapılmıştım. Beni kendisine doğru çekip sarılmıştı. Tepki göstermedim ama elimde olmadan gergin ve sertleşmiş kaslarında bir tiksinti hissettim. Hayır, onu istemiyordum. Acıyabilirdim, sessiz bir nefret, damarlarımı yakana kadar kibar da olabilirdim ama böylesi değil. Yapmacık olamazdım. Biri çekişte sırtını döndü. Çarşafın bana kalan tarafını çekiştirdi. Ağlamak istedim ama yapamadım. Bu beni daha da kötüleştirdi. Kupkuru gözlerim yanıyordu. Menelaus kısa zamanda uyumuştu. Kısa burnundan homurtular çıkararak horluyordu. Geniş kollarıyla yatağın bana kalan bölümünü de kaplıyordu. Diğer odada Clemnestra kimilerini bana yakıştırdığı biçimde bir fahişe gibi inliyordu. Kandan ve artık kurumuş spermden sertleşmiş, keçeleşmiş çarşaf tenimi tahriş ediyordu. Tiksinmiş bir halde yıkanmaya gittim. Biraz sonra kirli çarşafı almak için bir hizmetçi belirdi. Agamemnon onu görmek istemişti. Sakin bir halde iki kere kapıyı çaldılar. Girmelerini söyledim ve kızgın bir şekilde saçlarımı taramaya başladım. Clemnestra sabahın köründe süslenmiş, püslenmiş, alev kırmızı saçlarını değerli taşlar takmıştı. Güzel bir gece oldu mu? Gülüyordu. Dudaklarımı ısırdım. Saçımın arasındaki tarak canımı yakıyordu. Cevap vermedim. Yuvarlak karnı özenle dengeleyerek yatağın ucuna oturdu. Tahammül edilmez bir kibirle karnını okşadı. Evet dediğini varsayıyorum. Cevabım zehir gibiydi. Nasıl istersen ablacığım. Gülüşü dudaklarında dondu. Bu sabah hareket ediyorlar. Onları yolculamak için gelmelisin. Theandros ve Leda tarağı bıraktım. Parmaklarım tereddütle incili kolyeye gitti. Meleos onu takmamı istiyordu. Kalktım. Clemnestra'nın ince dudakları iğrenç bir biçimde kıvrılmıştı. Kendine daha çok dikkat etmelisin. Senin gibi mi? Unutma ki daha güzel olan her zaman benim. Parmakları bileğime kilitlendi. Karnına rağmen daha güçlü olan hala oydu. Dikkatli ol Helen. Artık ben de çocuk değildim ve onun nefretine karşı güvendeydim. Elimi silkeleyip kurtardım, gülümseyerek, küçük anneler önden dedim ve eğilerek ona yol verdim. İyice kısılmış gözleriyle vakur bir şekilde önümden yürüdü. Son bir kez omuzlarım ucundan kendime baktım. Aynada onların eseri bir yabancı. Dudaklarımın kenarı daha önce olmayan iki derin çizgi. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 60.